Ayrım 9. Ruh Üşümesi. Adalet Ağaoğlu. Sayfa 107. Grise ince gün sarısıyla damarlanmış enginlerde yüzüyorduk. Bu satırlarımı iyi oku, hiçbir yerini atlama. Su tenlerimizi okşuyordu. Ürpertiyordu da ama. Bizi birbirimize itiyordu. İşte nihayet buluşabilecektik. Sana dokunabilecektim. Mayomu çıkarıp atıyordum, cinselliğimi unutuyordum. Aa demiştin, mayosuzken bir genç kıza benziyorsun. Denizde yani, erkek olduğun hiç anlaşılmıyor. Ben böyle kız gibi erkek gövdelerini seviyorum işte dedin. Yalan mı? Ne gereği vardı? Seni ittim ben de. Soğuk suda erkeklik organı küçülür. Hemen hemen silinir. Geriye seninkine benzer esrarlı bir mağara kalır. Dışı içinden daha kalabalık bir mağara. Bunu bilmiyor musun? Demiştim ben de sana. Bunu bilmiyordun, hiçbir şey bilmiyordun, sana cinsellik üstü bir aşkla koştuğumu bilmiyordun. Suda dağılan saçlarıma bakıyor, benimle alay ediyor, bir kıza benziyorsun diyordun. Ve yıllar yıllar sonra birbirimizi yeniden tanımanın tam eşiğinde bana hem erkekliğimi hatırlatıyor, hem benim erkekliğimle oynuyordun. Hikaye şundan ibarettir. Genç kadın suyun içinde kollarını açarak gelen kocasına sarılmış. A'sı hariç olmak üzere doğrudur, bir genç kıza benziyorsun. Ben böyle kız gibi erkek gövdelerine bayılırım işte demişti utangaç utangaç gülerek. Dahası aynı utangaç gülüşüyle sürdürmüştü. Önde yükselen çıkıntı her zaman hoşuma gitmiyor. Eskiden hoşuma gidip gitmediğini de pek bilmiyorum ya. Belki hoşuma gidiyordu ama artık hiç gitmiyor. Ya da belki çok ender. Yatakta olunduğu zaman ve eğer ben üstteysem o zaman belki de bir anlamı var. Alttaysam içime zorla sokulan bir copmuş sanıyorum. Kocası çıldırmış gibi saçını başını yolmuştu. Delirdin mi? Ben nasıl senin copun olurum? Olursun, olabilirsin. Odadayken olmaya kalktın. İçime zorla sokulmuş bir copmuş gibi. Onun için şimdi gövdeni kız gövdesine, daha iyisi rüşte ermemiş oğlan çocuğunkine benzetmem seni yaralamamalı. Yatağı gıcırdayan odada seni istemeyişimden, itişimden incindin. Biliyorum ama incinmemelisin. Sonra da birdenbire, hoyratlıktan nefret ediyorum demişti, zorbalıktan iğreniyorum. Fazla mutazam saçlardan. Kocası küskün küskün mayosunu yine giymişti. Yine odaya dönmüşlerdi. Yatak yine gıcırdıyor, bir yandan da kara bıyık türküsünü yine bastıra bastıra söylüyor. Sol yanımda yare var. Genç kadın tam da 7 yıl içinde o güne kadar sadece 1 yıl birlikte olabildikleri kocasını sevindirmeye, kendisi de sevinmeye istekliyken yine haykırmıştı. Şunu susturamaz mısın lütfen? Susun. Sertlikten hoşlanmıyorum. İçinde iniltiler, ilençler, gözdağı vermeler, tek yanlı istekler, zorbalıklar barındıran cinsellik diktatörlüğü benim yurdum olmaktan çok uzak. Ama koca artık geri çekemiyormuş kendini. O zaman kadın daha yüksek haykırmış. Bekle, beklesene. Odanın kirli beyazlığı kapkara kesilmiş. Trenle giden de beklememişti ama genç kız kendini bırakmış. O zaman da görünür görünmez bütün dudakları yaralanmıştı. Unuttunuz mu? Her yanım yaralı diye yazıyormuş karısından ayrılmış bir kocada günlüğüne. Her yanımda acı var. Bana diyorlar ki onu anlamalıydın. Hoyratlıktan tiksineceğini sen bilmezsen kim bilebilirdi? Onu sınırsız özlemiştim. Karıma yeniden sarılabilmek için yıllarca dağlanıp durmuştum. Demir kafes gerisinde annesine bile isteklenebilmiş, iyi ki şu kafes var bile demiştim. Bir tel saçını almış gizlice öpmüştüm. Eşimi istiyordum. Yıllar sonra artık dudaklarını ısırmak, dilini koparmak, her yanını lokma lokma parçalayıp yutmak özlemiyle doluydum. Boynunda morluklar, diş izleri bırakmak, ona orada ne yaptılarsa hepsinden fazlasını yapmak istiyordum. Bütün haklarımı aldılar, hepsini geri istiyordum. Dökülen saçlarını. Sustur şu türküyü. Genç kadın ağlıyormuş. Kocasıyla yeniden buluşmaları bir yıkım. Bütün o mektuplar, hatıra defterleri, kirli çamaşır torbaları, mahkeme kapıları, bütün o trenler, otobüsler, geceler ve gündüzler boyu yatağın bir ucunda annesi, şimdi hakkımız yok bizim diyerek bir ucunda babası, elleri bacakları arasında yalnız ve küskün, sırt sırta uzak yattılar. Neye yaradı sanki? Diyormuş kızın babası da, haksızlığa uğradık. Böylece çantasını alıp evi ve karısını bıraktığı söyleniyor. Adam başını kadının kolları arasına bırakmış. Kadın çenesini onun saçlarına gömmüş, öylece duruyor. Çevrelerini saran alacalı ışığa bakıyor. Uzak uğultuları dinliyorlar. Bilekler çapraz. Deniz kestaneleri gördünüz mü? Evet, işte oradalar. Yosunlu kayalara tutunmuşlar. Biz de. Kadının eli adamın önünü kapatıyor, adamın eli kadının önünü. Işınlar küçük küçük kırılıyor. Suyun yüzeyinde minicik halkalar titreşiyor. Görüyor musunuz? Pırıl pırıl sular altında zamana karşı koyarak dayanmış mermer örenler. Bu uğultulu aydınlıkta suların derinliklerinden henüz çıkmış iki başlı tek gövdeli mermer yontu. Görüyor musunuz? 8. Ayrılış ya da buluşma. Çekinik neşe, gizli umut. Hafif canlı. Şarabınızı biraz geciktirdim çünkü iki martini içtiniz. Garson kadının omuz başında böyle en beklenmedik anda bitivermiştir. Elindeki tepsinin üstünde ince gümüş telleriyle çok açık akik rengi parıldayan beyaz şarap şişesi durmaktadır. Kadın elbette ki irkilmişti. Şimdi biraz suçlu gülümseyerek öyle mi yaptım demektedir. Burada kusur her zaman müşteridedir. Unutulmaması gerekiyor. Mesela kadın akıl edip de yemeğimi de martinimi de bitirmeden getirmiştiniz ama demediğine sonradan sevinecektir. Bu arada adamın yüzünde beliren tuhaf anlamı da kaçırmamalıyız. Birçok kadını ardı arda yaşayıp birçok soruyu da ardı arda dinledikten sonra tek yanıt bulabilmiş gibi bir anlam. Bütün bir hayat, bir kırıntıdan, tek bir sözden, bir bakıştan, elinize deyiveren bir elden, bulutun şuradan şuraya ağışından ibaret. Kuşların kanat çırparak bu çatıdan kalkıp öteye konuşundan. Göz ucuyla bakıyor. Kadının az önce elinin üstüne koyuverip de sonra geri çektiği sağ eli, kendi sol bileği üstünde. Tam bunu derken durum değişmiştir. Bu el şimdi önündeki su bardağını bir yana itmekte, parmakların şu küçücük hareketi adamın yüzünde küçük ışıltılar yanıp sönmesine yetmektedir. Kadın da göz ucuyla ona bakıyor. Hafif terli avucunu peçeteye sildiğini seçiyor. Sonra martini kadehi içindeki yeşil zeytine uzandığını, onu kürdanın ucunda öylece tuttuğunu. Fakat zeytin tanesi yeşil de olsa sadece bir zeytin tanesidir. Ona o kadar da sürekli bakamaz ki. Şarap şişesi açılmakta. Kadın da bu arada herhalde salt bir şey yapmış olmak için eğilmiş yol çantasının ayakları dibinde durup durmadığına bakmaktadır. Yoksa adamın ayakları dibinde bir çanta olup olmadığına mı bakmakta? Öyle ya, belki o da gidiyordur. Kim bilebilir? Herkes bir yana gitti. Yerküre merkezi soğuyor güzelim, diyordu uzay bilgini. Ho ho ho, hiç böyle yükselmemişti bu kartal havaya, diyordu. Artık insanların birbirlerinin kanatlarında uçabilecekleri tek yer öteki yıldızlar, diyordu. Üstlerine dökülen çilek rengi aydınlık, kılıçlı kahramanın iri kıçını pembe beyaz bir domuz yavrusuna benzetiyordu. Kadın orada durduğunu daha iyi anlamak için sanki çantasını eliyle de yoklamaktadır. Aslında özgürlüğümü ta o zaman kanıtlamıştım. Hiçbir trenin ardından bakıp durmayacağımı, beklemeyeceğimi, ikinci sınıfta çakmayacağımı, düşük ücrete çalışmayacağımı, erkeğin kadınlarına eşit sayıda erkek isteyeceğimi, hatta ikinci sınıfta artık onların kalıp çocuk beklemesini aldığım kadar vereceğimi ta o zaman bir bir kanıtlamıştım. Peki arada ne geçti de? Artık bunları konuşmak gereksiz, diyordu koca. Çok konuşuldu. Öyle diyordu karısı da, fazlasıyla. Fakat bu sonuncusu olacak. Nasıl olacak? Yol çantası bu defa da ayağının ucuyla yoklanıyor. Evet, burada duruyor işte, yanımda, beni bekliyor. Şarabımı içmemi bekliyor. Ben istediğim kadar da bekleyecek. Sırtımdan itmeyecek, kolumdan dürtmeyecek. Hadi kalk, elin adamı sana bakıyor demeyecek. Hadi gidelim yatalım demeyecek. İkinci sınıfta öylece bekleyecek, ben birinci sınıfta. Burada olacağım. Burada olmam büyük başlangıç. Tek bir adım. Hayatı hayat yapan adım. Başını birdenbire karşısındakine çevirmiştir. Fakat bakışları masanın orasında burasında dolanmakta. Garson tarafından uyarıldıklarından beri ikisinin de gözleri ortak bir suç işlemişler gibi birbirine rastlamaktan kaçınmaktadır. Siz gidiyor musunuz, geliyor musunuz? Başını çevirdiği kimseye böyle bir soru sormaya kalkışmasının nedenini hiçbir zaman bulamayacak. Siz hiç tavuk kıçına benzeyen bir fil kıçı gördünüz mü? Kızım acelecidir, durduğu yerde duramaz, Herkesin derdi ondan sorulur. Başı da dertten kurtulmaz. Acelecinden daha kurbağa, civciv desenli nevresimlerin içinden çıkar çıkmaz evlenmiştir. Tabii yürümemiştir falan. Ama oğlum da durup dururken böyle sorular sorar. Sonra da bu gariplikler insanın içine takılıp kalır. Bir tınıyı karşı bir tınıyla sürdürüyorsunuz. Öyle sanki kendiliğinden. Haydn derken Dede Efendi'ye, Hacı Arif Bey derken veremli Chopin'i atlayabiliyorsunuz. Çünkü oğlum 14'ünden beri tutturmuş sormaktadır. Siz hiç tavuk kıçına benzeyen fil kıçı gördünüz mü? Kadının başını birden çevirdiğine ve adama bir şey soracakmış gibi yaptığına göre artık sorması gerekmiyor mu? İşte o da ister istemez sormaktadır. Yeminize engel olmadım ya. Karşısındaki uzun güzel bir sevişmenin sonrasında sanki hoş bir kendini bırakmışlıkla duruyor. Hayır, neden? Bu çalan nedir? Sorusuna yanıt olarak iki sorunun birden gelmesi kadını beklediğinden öte şaşırtmıştır. Şarabın birazı bardağına boşaltılırken kulak veriyor. Chopin'in prelütlerinden biri olabilir. İkincisi galiba. Do minör. Ah işte ikinci sınıfı atladım derken üçüncü sınıfta kazık çakıp kalmasaydım. Böyle bildiklerimi de unutmayacaktım. Adam bir an sonra yüksek sesle düşündüğünü ayırt edip kekelemeye başlamıştı. Özür dilerim, kendime soruyordum. Bildiğim her şeyi, bildiklerimi unutur oldum da. Unutmuşum yani. Chopin, evet, prelüt, dominör. Yine de emin değilim. Müşterinin veli nimeti olan bu lokantanın müesseseden böyle ikramları da vardır işte. Unuttuklarını hatırlamak isteyenleri buraya çeken yalnızca martinisi değil demek istiyorum. Kadın garsonu bekletmemek için bardağına bir yudum konan şarabı acele tatmış, başını usulca sallayıp evetledikten sonra gıcık tutmuş bir sesle. Ben ancak Chopin olduğunu çıkartabiliyorum demiştir. Sonra sessizlik. Bana kalırsa zaten hiç niyet etmedikleri kadar konuştular. Müzik uğultular arasında sürmektedir. Görüyor musunuz? Bir masada iki yabancı. İkisi de zorunlu bir şeymiş gibi gözlerini beyaz serin şarabın şişeden bardağa ağır ağır dökülüşüne dikmiş. Ismarlanan köpüklü şarap değil miydi? Sonradan şampanya ile değiştirdik ya. Aa evet, şampanya tabii. Geciktirmelerini söyledik. Sırt çizginizden öpüyordum. Odanın süt mavisi tenlerimizi ipeksi kılıyordu. Dokunuşlardan ikili, üçlü solatlara geçiyorduk. Garsonun sırtı resimli aynayı, gövdesinin ön yüzü de camın aynasını örtmüş sormaktadır. Güzelim, bademli tavuğumuzu geri çevirdiğinize göre size başka ne verebilirim efendim? Hiç beklenmezken bir tür kendine özgü şiiriyle gelen öğle saatlerinde bir garsonun sesindeki alaycı tonu bile sevebilirsiniz. Besbelli kadın da seviyor. Başka bir şey istemez, teşekkür ederim. Salatan var, şarabın yanında benim için yeterli. Giderek üstüne belli belirsiz yerleşen bir kendine güven, bana kalırsa şöyle bir bakıldığında araya giren toy aşık kırgın kız, arayan ve ararken de sık sık yanlış gezegenleri oynayan, yanlışlıklarından yorulup ana ve karılık konumlarına sığınan, bütün hallerimi unuttun ya da bütün o hallerden ötürü şimdi neysem işte oyum demektedir. Bu öğle yemeğinde ille güzel içki de sunan bir yer olsun istedim. Yineliyor. Şarap yeterli, evet. Adam ona ancak garsonla konuşurken kaçamaksız bir bakışla bakabilmekte. Sahi nereden kaynaklandığı bilinemeyen bir çekiciliği var. Hayır, yaşının olgunluğu değil. Evet, çene çukuru insanda onu öpme duygusu uyandırıyor. Ama asıl kendisi için bir şey istemeye neden sonra karar vermiş hali. Duyargalar yeniden kıpırdanmaktadır. Kadın kendisiyle ilgilenildiğinin hemen farkına varır. Yine utangaçlaşır. Aslında ben bir şey istiyor değilim. Ben ne istediğimse hep çocuklarım ve senin için istedim. Üstelik hiçbirinizi de mutlu görmedim. Şampanyana engel olmayı düşündüğümden değildi. Şuramdan geçmiyordu hiçbir şey. Ne hakkımız var? Onlar öyleyken biz... Üşüyorum, ısıt beni. Hakkımız yok. Kadın az önce ne demişti? Ne düşündüğümü söyleyeyim size. Bugün çok cesur olabileceğimi hissediyorum. Durup dururken öyle kendi kendine yüksek sesle konuşur gibi. Yoksa şöyle miydi? Ne istediğimi söyleyeyim size. Bugün... Küçük dil ucunu içeri çekmişti. Çenesinin üst yanını çukurlaştıran gülümseyişi de kırmızı dil ucu gibi isteklendiriciydi. Hiç umulmadığı halde insana kendisiyle yumuşacık sevişilebileceği duygusu veriyordu. Verdi. Adam avuçlarını gizlice bir kere daha siliyor peçeteyi. Ama beni asıl şaşırtan ya da beni güzel bir güne açan onun birkaç dakikada bir her yaşta olabilmesi. Gülümserken ayrı yaşta, başını düşünceli düşünceli camdan yana çevirince ayrı yaşta. Parmakları su bardağının boynunda gidip gelirken büsbütün farklı. Martinisini yudumlarken daha başka. Garson ve hiçbiri olmadığı zaman ise nereye, hangi yaşa konacağını bilemeyen özgür muhabbet kuşu hali. Onun bu kendi zamanını bulma hali. Kadının belli belirsiz bir iç çekişini yakalıyoruz. Sonra kulak kabartıp beklediğini. Garsonun durum değiştirmesinden yararlanıp hemen yazıyla resimlendirilmiş aynada adamın bir süredir göremediği yüz, omuz parçalarını aramaya başlıyor sonra. Saçlarındaki kırlara bakarsan yaşlı ama hiç de öyle değil. Duyargalarını içine çekmiş, anlayamazsın. Belki de evlidir ve asistan bir kızıyla lisede bir oğlu vardır. Yine de tuhaf işte. İnsanda sevilmeyi, okşanmayı bekleyen bir oğlan çocuk duygusu uyandırabiliyor. Bir an o da zeytini dudaklarında dolaştırırken kösnülüğe yakın bir erkeksilik edindiğini, açık belirtileri gösterdiğini, bunun da beni ürperttiğini gizleyemem. Apaçık öpmesini istedim. Tenime dokunmasını, bende gezinmesini, üstüme çıkmasını değil, hayır, dokunmasını. Yoksa elimi ansızın eli üstüne koyuverdiğim zaman mıydı? İşte bak, üstündeyim, diyordu mimarlık profesörü kırçıl kıvırcık sakalıyla gülerek. Hem de öğrenciliğinden beri, üstelik şuranı da hiç ikinci sınıf görmüyorum, birinci sınıf görüyorum, diyordu karısının küçük poposuna şıp şıp vurarak. Sonra da memelerini keyifle dişleyerek, bu mallar birinci sınıf mal demişti. Öteki de ancak o zaman ayağa fırlayıp, mal sensin muz parçası diye patlayıvermesin mi? İşte nicedir gerilip duran ince tel nihayet kopmuştur. Tanıştıklarından o yana hiç bu kadar alçalmışlar mıydı acaba? Söylentilere bakarsanız yerküre çekirdeği soğuyor, istatistiklere bakarsanız boşanmalar artıyormuş. Hiç böyle çirkinleştiler mi? İkisinin de başları, elleri, kolları asla, asla diye sallanıp duruyordu. Hayır, hiç böyle olmamışlardır. Birbirlerine karşı arada ne geçerse geçsin hep saygılı davranmışlardır. Diş ağrıları tuttuysa seviniyormuş gibi gülü gülü vermişlerdir, yani gerçekten üzülmüşlerdir. Tren gittiyse de ne yapalım, sağlık olsun, onlar beklemiş, ummuş, sabır göstermişlerdir. Tanrı'nın gecesi bu değil ya, diyerek gamlı laciverdi gecelerin sayısını çoğaltmışlardır. Yatağa girdiklerinde karısı, sularda sürüklenen çocukların resmini gördün mü, demiş. Kocası da, konuşmadan sevişemez misin, demiş. Artık konuşmayacaktı. İlk at beni 60 defa teptiğinde ben daha üstünde bıyıklı kedi işlemeleri bulunan hırkalar giyiyordum, demeyecekti. Fakat koca üstüne çıkmış, orasını burasını dişliyor, bunlar birinci sınıf mal diyordu. Kadın da anlatmaya çalışıyordu ki sular çekilmiştir, duyarlılıklar eskimiştir. Artık bunları konuşmayalım, çok konuştuk, sonuç yok. Sonuç var, işte valizim. Bunca yılı nasıl tepersin? Bunca yıl beni nasıl teptiyse öyle. Kadın yol çantasına bu sefer de ayağını şöyle bir değdirip çekiyor. Hafif bir valiz. Biraz kol, biraz bacak, birazcık bacak arası, sağlam ne kadarı kaldıysa artık. Memelerimi bile istemiyorum bak. Çantamda hiç yer tutmayacakları halde onları sana bırakıyorum. Üstelik ikisi de sağlam durumdalar. Seni emzirdiğim, iki de çocuk emzirdiğim halde daha sarkmadılar. Öyle inek memesine dönmediler. Hala işe yaramaktadırlar. Zaten sen kendin seviyor, beğeniyorsun. Onları sana bırakıyorum. Onca yılmış. Pekala, onca sıkı denetimli yıl karşılığı armağan olarak. Bu sefer erkek, sensiz memeleri ben ne yapayım diye inlemeye başlamasın mı? Ziyanı yok, çoraplarımı da kendim yıkarım artık diyesiymiş. Diyesiymiş ki sular kesik diye söylüyorsan eğer evi ısınmıyor diye söylüyorsan, jandarmalar çocukları götürdüler, hastanelerin kapısında çok bekleniyor diye söylüyorsan, yatak gıcır diyor diyorsan eğer, sana yeni gömülenlerden söz açmamaya ne kadar özen gösterdiğimi bilesin isterim. Karlı günlerin kazalarından, kafatasında açılan deliklerden falan yararlanmamaya ne kadar özen gösterdiğimi, Allah'ın bana bağışladığı bir ömrü kullanmamaya, hiçbir şey israf etmemeye özen gösterdiğimi bilesin isterim. Birlikte denizde oğlan ve kız çocukları gibi seviştiğimize, yelkenli balıklı yatak çarşaflarımız olduğunu unutmadığımı, yosunlu kayalara yapışmış kabuklu hayvanlara bakıp bakıp onların öpüşmeleri nasıl olur ki acaba diye merak etmelerimizi unutmadığımı bilmeni isterim. Tamam. Pazarlık bitti. Memelerim sende kalsın. Ama ev eşyalarımı ben alıyorum. Sen onlarla başa çıkamazsın. Ha sahi, deterjanlar sende kalsın. Adam başını kolon üstündeki aynaya çevirmiş. Orada bir K, iki E, bir yaprak, bir de helezonlu çizgiyle garsonun kulak ucu arasından kadının bir gözüyle kendisinkinin buluştuğunu görüyor. Tuhaf bir duygu olmalı. Ayrı iki gözün bir göz etmesi yani. Bir yandan aynaya, bir yandan cama yansıyan gölgeler, kırık dökük konuşmalar, gökyüzündeki açık gri bulutun bir tondan ötekine sürekli değiştirdiği yumuşak mavi aydınlık ve camın yüzünü dışarıdan bir sır gibi örten karton kent. Bir masada birbirini hem hiç tanımıyor da hem çok iyi tanıyor göstergeleriyle oturan kadın ve adam. Chopin prelüt yerini gerçekten ikili bir sonata bırakmıştır. Yalnız ikisinin işittiği, işiten bir üçüncü kişi varsa bile farkında bulunmadıkları ikili sonat. Fakat araya yine garsonun sesi girmektedir. Adama dönmüş soruyor. Siparişlerinizi artık alabilir miyim? En iyisi ben de şarap içeyim. Yemek olarak. Peki siz uygun bir şeyler getirin. Bunu der demez adamın sesi bir şakacılık edinivermiştir. Şu acılı tavuktan olmasın da. Şimdi üçü birlikte gülüyorlar. Arsızlığı, yırtıklığı olmayan şurup gibi gülüşler. Garson şunca yılın deneyiminden sonra müşteriyi gözünden şıp diye anlamak. Ancak bir öğle vakti yarım saatlik bir sevinci yaşadıklarından kuşku duymadı. Gerçekte ise bakışlarında derin kederler yazılı bu kadınla adamdan sonuçta hoşlanmışa benzemektedir. Sizin şarabınız da beyaz mı olsun? Evet ama küçük şişe lütfen. Maalesef küçük beyazımız yok. Adam yalnızca kendinden sıkılmış gibi elini alnında gezdiriyor, söyleyebilecek hiçbir şey bulamamanın sıkıntısı. Bu hızlı değişimler, bu değişimleri şu en uzun sürmüş üçlü durumda bile yakalamanın kolay olmadığı söylenebilir. Hani erkek haksızlığa uğramıştı, hani genç kızlar sevişmiyormuş diye sevişmemiş, hani delikanlılar denize giremiyor diye girmemişti de, hani gasp edilmiş bütün haklarını geri istiyordu. Hani martinimin içindeki zeytinin gökyüzünden ağır ağır çekilen bulutun tadına varacak, eline değen bir elin güzelliğini yaşayacaktı? Kendini yumuşacık, kadife bir güne bırakmayacak mıydı? Peki şampanya olsun. Peki büyük olsun. O zaman tatlı birinci keman sesi öne çıkıyor. Kadın başını yukarı kaldırmış, artık yerli yerine oturmuş bir kendine güvenli. Hayır diyor garsona, biz bu şişeyi birlikte içebiliriz. Üstelik servis de ben kendim yaparım anlamında elini şişenin üstüne koyuyor. Garson selam verip çekilirken ise bu defa adama dönüp ekliyor. Kabul ederseniz memnun olurum. Yine gülümsüyor ama çenesiyle alt dudağı arasındaki çukurlaşmada hiçbir cinsel çağrı yok. Salt yumuşak bir dokunuş. Adam bu dokunuşu derinliğine duyuyor hissiyle. Hiçbir kaçamağa sığınmadan kadına bu defa apaçık bakıyor. Teşekkür ederim. Kadın şimdi uzanmış. Onun bardağına da şarap koymaktadır. Gözleri incecik, akik ışıltılarıyla dökülen şarapta, kulağı müzikte. Deniz kestaneleri demiştiniz. Evet, işte size bütün bunları söylemek istiyordum. Bardaklarını belli belirsiz birbirlerine doğru kaldırıyorlar. 9. Epilog in compiota, allegro con. Kadın dirseğini masaya dayamış, usul usul kulak memesiyle oynamaktadır. Bakışları uzaklarda dalgın, adam az önce doğrudan onun gözlerine baktığı için sanki biraz mahcup, şimdi bundan kaçınmakta. Ağzında bir salata yaprağı çiğnemektedir. Uzunca süren sessizlik, şaraplarını yudumluyorlar. Dışarıda hava güzel. Evet, güzel bir aydınlık, bulutlar çekildi. Yine susuyorlar. Kadın elini kulak memesinden çekiyor. Yolculuktan mı geldiniz? Hayır, yolculuğa çıktım. Siz? Ben de öyle. İkili sonat. Dinliyorlar. Sonra ikisi birden aynı anda başlarını çevirip aynı anda birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Şimdi kesin tanıdık bakıyorlar. Hem de çok yakın tanıdık. Gülümsüyorlar. Kadın birinci bardak şaraptan sonra kalkacaktır. İzninizle. Adam incelikle usulca yerinden doğrulacaktır. Tabii. Sonra kadın yumuşacık hareketlerle ceketini giyerken ekleyecek. Çok güzeldi. Öteki durup bakacaktır, bilmektedir ama işitmek de isteyecektir. Ne? Bana dokunan birinin olması. Bana dokunuşunuz. Çok güzel. Şu son bir saat. Kadın ceketini giymiştir ama çantasını yerden almakta acele etmeyecektir. Evet, çok güzel, benim için de. Her şeyi hatırlayabilirim. Her şey bir anı olabilir. Fakat birlikte martini ve şarap içişimiz, yalnız bu bir anı değil. Siz 1,5 kadeh içtiniz ama. Gülecekler. Kadın ekleyecek. Ben de ömrümde tek kadeh devirmemiş insanları sevmem zaten. Özür dilerim, galiba bunu daha önce söylemiştim. Adam. Hayır, diyecek. Bunu söylemediniz. Giderek kendimize daha kalın kabuklar ediniyoruz. Dikenli duyargalarımızı daha çabuk içeri çekiyoruz dediniz. Kabuklu hayvanlara benzedik. Öyle ki titreşimlerimizin suyun gelgitlerine mi, kendimize mi ait olduğunu, ruhumuzun mu, bedenimizin mi üşüdüğünü, başta kendimiz artık kimse kestiremiyor. Onun için kabuklarımıza dokunmamız, denizlerin derinliklerinde, mağaralarında da birbirimizi ve kendimizi aramaya gitmemiz gerek dediniz. Ömründe tek kadeh devirmemiş insanları sevmem demediniz de, yanılmıyorsam tek korkum, ürperişlerin algılanamayacak kerte unutulmuş, 7 kat yerin dibine gömülmüş olmasıydı dediniz. Ta derinlere de kaçsa, dokunuşların hissedebileceği anlara sımsıkı sarılmalıyım. O zaman kadının bakışların adamı ancak yeni bir cinsin olabilecek yepyeni bir aşkla kuşatacaktır. Sahiden söyledim mi? Ben sadece düşündüm sanıyordum. Elini uzatıyor, parmak uçlarını karşısındakinin bileğine, oradaki atar damara dokunduruyor. Onları, asıllarını görebiliyorum, duyuyorum da. Bilek damarımda ılık ılık akan kan. İkisi de bardaklarını yeniden kaldırıyor. Bitmeyen sona. Evet, içiyorlar. Birer yudum. Şarap bardakları masaya bırakılıyor. Sonra kadın çantasını alıyor, acele etmeden çıkıyor. Camdan onun bir sağa bir sola baktığı ve dosdoğru karşıya geçtiği seçilebilir. Sırtının ince dalgalanışları. Fakat adam bakmayacaktır. Göz kapakları yarı inik, öylece duracak, tenin sesini dinleyecektir. Kabuklu canlıların iç uğultularını. İstanbul, Kasım 1989, Viyana, Haziran 1999. Kitabın sonu, 19 Şubat 2016, sayfa 122.